1. Yurt dışında çalışan işçilerimiz diğer memleketlerden Almanya, Belçika vesaire memleketlere çalışmak için gelen işçilerle eşit haklara sahip olmadıkları vaki şikayetler ve vesikalar üzerindeki incelemeler neticesinde açıkça anlaşılmıştır. 2. Yurt dışındaki işçilerimizin dertlerini mahallinde tespit ve esbabına tevessül etmek üzere muhtelif tarihlerde çalışma bakanlarımız ve diğer bakanlar yurt dışına gidip güya bu noksanları giderme için seyahatler tertip etmiş iseler de bu tetkik seyahatlerinden bugüne kadar hiçbir netice alınmamış ve yurt dışında işçilerimizin durumu daha da ağırlaşmıştır. 3. Yurt dışındaki işçilerimiz izinli olarak yurda döndüklerinde karayoluyla gelenler hudut karakol ve gümrüklerinde tarifi imkansız işkencelere maruz bırakılmakta ve alın teriyle kazandıkları paralarla dostlarına, ailesine hediye olarak getirdikleri eşyalar, adetleri birden fazla olmaması ve gümrük resmine tabit bulunmamasına rağmen müsaade edilmekte ve bu hediyelerin kurtarılması için kanun dışı teklifler ileri sürülerek elde edilmekte ve bazı gümrük memurları bu yüzden işçilerimizden kanunsuz menfaat temin etmektedirler. Nitekim bir kısım işçilerimizin şikayeti olarak hududa gelindiğinde hediyelik bu eşyaların bir kısmı gümrüğe tabidir diye ellerine makbuz verilip 2 gün sonra gelmeleri bildirilmekte ve 2 gün sonra bu işçilerimiz tekrar gümrüğe geldiklerinde makbuz veren memurların bu makbuzun aslı olmadığının ve bu makbuzu kabul edemeyeceklerini ve gümrük idaresine bu makbuz karşılığı mal verilmediğini ileri sürüp sahte makbuzla gümrüklerde iş yapıldığı ve işçilerimizin bu yoldan da zarara maruz bırakıldıkları şikayetlerden anlaşılmaktadır. 4. Yurt dışındaki işçilerimiz Türkiye'deki yakınlarına gönderdikleri paraların zamanında yerlerine ulaşmadığını söyleyerek şikayetçi olmaktadırlar. Mesela Almanya'daki bir işçimiz Türkiye'deki yakınına gönderdiği bir paranın ancak 3-4 ay sonra mahalline ulaştığını ve paranın geç gelmesi sebebiyle bonosunun zamanında ödenmediğini ve bu cümleden evinin satıldığını beyan etmektedir. Bu işçimiz ilgili Alman Posta İdaresi'ne yaptığı müracaatta zamanında paranın Türkiye'ye gönderildiğini ispatlamış ve bu havalelerin PTT'nin ihmali yüzünden geç olarak işçimizin efradı ailesine ulaştığı tespit edilmiştir. 5. Yurt dışında vazife gören ilgili temsilcilerimizin bazıları vazifelerini ihmal etmekte ve işçilerimiz de gerektiği şekilde ilgilenmemektedirler. İşçilerimiz konsolosluk kapılarında saatlerce bekletilmekte, bu yüzden çalıştıkları yerlerden gündeliklerini noksan olarak almakta ve zarara uğramaktadırlar. Bu cümleden olarak çalıştıkları ülkelerin bayramları Türkiye'yi ilgilendirmediği halde konsoloslarımız Türk milli ve dini bayramlarında kapalı olduğu gibi ayrıca bizi ilgilendirmeyen dış memleketlerin bayramlarında da kapalı bulunmakta ve vazife yapmamakla işçilerimizin işlerini takipsiz bırakmaktadırlar. Yine aynı cümleden olarak din görevlisi imam ve hatiplerin de işçilerimizin kesif bulundukları yerlerde vazife görmeleri gerekirken bu şahısların konsolosluklarda katiplik vazifesiyle tavzif edildikleri ve vazifelerini yapmadıkları esefle müşahede edilmiştir. 6. Yurt dışında çalışan kadın işçilerimizin durumu yürekler acısı manzara arz etmektedir. Bu işçilerimizi himaye eden hiçbir makam olmadığı gibi kadın işçilerimiz kendi hallerinde bırakılmakta, bu halleriyle de memleketimizdeki ailevi münasebetleri günden güne sarsılmaktadır. İrade terbiyesini sağlayan uzun süreli bir hazırlık devresi geçirilmeksizin çok farklı bir sosyal ortamın içine giren kadın işçilerimizin bocalamalarına sebep olmaktadır. 7. Yurt dışında çalışan 700 bin kadar olan işçilerimiz çalıştıkları yerlerde tahminen 100 bin civarında aileleriyle birlikte çalışmakta ve beraber oturmaktadır. Bu işçilerimizin çocukları okuma yönünden aynı haklara sahip, Türkiye'deki çocuklarımızla beraber tahsil yaparak yetişmeleri tabii hakları iken maalesef bu çocuklarımız hükümetlerin ilgisizliği yüzünden öğretmen gönderilmeyerek kendi hallerine terk edilmekte. Bu yüzden de bu yavrularımız milli eğitimden yoksun kalmaktadırlar. 8. Yurt dışındaki işçilerimizin ana vatandan binlerce kilometre uzakta bulunmaları, Türk radyo istasyonlarının teknik bakımdan yetersiz olmaları, Türk gazetelerinin dağıtımı ile ilgili bir merkezi teşkilatın bulunmaması, işçilerimizin mecburi olarak demir perde gerisi radyo istasyonlarının propaganda niteliğindeki Türkçe yayınlarını takibe zorlamakta, Alman radyo istasyonlarının diğer yabancı işçi gruplarına hitaben yaptıkları bu yayınların bizim işçilerimize uygulanmaması, işçilerimiz nezdinde bir aşağılık duygusu yaratmaktadır. 9. Yurt dışında çalışan işçilerimizin kazandıkları meblağ milyarlarca lirayı bulduğu halde işçilerimiz bu paraları Alman bankalarına yatırmakta, ancak cüz'i bir miktarı Türkiye'ye gelmektedir. Sebebi, işçilerimize sorulduğunda sık sık kazandıkları parayla Türk lirası arasında kur farkının olması ve bu yüzden bankalarımızın gösterdikleri formalite zorluğu ve işçilerin tasarruflarını Türkiye'ye yararlı bir döviz kaynağı haline getirmek ve bunları verimli yatırım projeleriyle ilgilendirmek üzere Türkiye'de hazırlanan planlar çerçevesinde kendilerine rehberlik edilmemesi ileri sürülmektedir. 10. Yurt dışında işçilerimizle yaptığımız muhtelif temaslar sonucunda işçilerimiz memleketimizde yapılan seçimlere katılamadıklarından dert yanmakta ve kendileri gibi aynı yerde çalışan diğer memleketlerin işçilerinin memleketlerindeki seçimlere katıldıklarını bildirip, anayasanın vatandaşlara tanıdığı seçmek ve seçilmek hakkının yurt dışında da olsa aynen tatbikini istemektedirler. Sendika ve iş yerleri demokrasisi. Üretimin en aziz, en kutsal unsuru emektir. İşçilerimize haklarını tam olarak verebilmek, menfaatlerinin savunmasını yapabilmek için tek ve mecburi sendikacılığı getireceğiz. Her işçi, çalıştığı iş kolunda kurulacak tek sendikaya üye olacaktır. Hürriyet, birlik ve beraberlik şuuru içinde gerçekleşebilir. Birlikten kuvvet doğar. Güzel bir atasözümüz vardır. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. İşçimizi kurtlara kaptırmayacağız. İşçilerimiz sendikaları içinde örgütlenecek, haklarını alacaktır. Ülkemizde bugün varlık sahibi her insan kendi mesleki teşkilatına üye olmak zorundadır. Bir fabrikatör sanayi odasına, bir tüccar ticaret odasına, bir çiftçi ziraat odasına, avukat baroya, bir doktor tabip odasına, bir mühendis veya mimar mühendis veya mimar odasına kaydolmadıkça çalışamaz, iş yapamaz. Buna karşılık işçilerimiz sendikalara üye olmak zorunda değildir. Bunun adına da hürriyet diyorlar. Bu hürriyet değil, soyma ve sömürme tuzağıdır. Sermayenin korunması, emeğin himayesiz bırakılmasıdır. Bir işçi tek ve mecburi sendikasına üye edilmek istenirse hürriyet söz konusu oluyor. Peki bir fabrikatör, bir tüccar, bir çiftçi, bir avukat veya doktor tutsak mı? Onlar için neden hürriyet şarkıları söylenmiyor? Milli tek sendikacılık. Milletimizin önemli bir kısmını işçiler teşkil etmektedir. Ülkemiz kalkındıkça işçi miktarı daha da artacaktır. O halde milli bir hizmet ve refah devleti olması gereken devletimiz, her şeyden önce vatansever Türk işçilerinin sosyal ve ekonomik menfaatlerini korumak, düzenlemek zorundadır. Hemen belirtelim ki, teşkilatlanmamış bir grubun menfaatlerini savunabilmesi, sömürülmekten kurtulabilmesi mümkün değildir. En büyük kuvvet kendi öz teşkilatını kurup buna üye olabilmektir. Birlikten kuvvet doğar. Birliği teşkilatı dışında kalan işçi bugün sömürülmeye mahkumdur. Bunu önlemek için bugünlerde değiştirilmesi öngörülen anayasada tek sendikacılık prensibinin kabulü gerektir. Her iş kolunda kanun himayesi altında bir sendika kurmalı ve işçilerimiz sendikalarına üye yapılmalıdır. Modern demokrasiler, müessese ve teşkilatlar demokrasisidir. Ancak bir müessese veya teşkilatın kuruluş ve varoluş amacını gerçekleştirebilmesi için bunun gerekli kuvvet ve himayeye mazhar olması gerekir. Teşkilatlanma, özellikle işçilerin teşkilatlanması, aynı menfaate sahip her şahsın aynı örgüt içinde şu veya bu yolda toplanması demektir. Bir işçiyi sendikası dışında bırakmak demek, işçilerimizin teşkilatlanmasını daha peşinen tahrip etmek demektir. Şu noktayı tekrarda büyük fayda vardır. Hürriyet, iktidar, kuvvet ve mülkiyet sahibi olmaktır. Dış baskılara, başkasının emir ve müdahalesine maruz kalmayan herkes hürdür. Hürriyet, kuvvet demek olduğuna göre ancak teşkilatlanmış ve bütün üyelerini teşkilatı içinde toplayabilmiş bir sendika, işçilerin hürriyetini sağlayabilir. Bazı kimseler işçilerin tek sendika içinde toplanmasına itiraz etmektedir. Bunlara göre tek sendikacılık hürriyetlere aykırıymış. Bu görüş iki noktada hatalı ve mahsurludur. Evvela bugün ülkemizde işçi ve köylü dışında kalan bütün sosyal gruplar, özellikle fabrikatör, tüccar, sanayici, büyük çiftçi, avukat, doktor, mühendis gibi meslek ve sınıflar teşkilatlanma yönünden tek kuruluş prensibine tabidir. Bunlara mensup kimseler tek sendika veya kuruluşlarına mecburi üye yapıldıklarına göre ya tek kuruluş çok faydalıdır, bunun için serbest meslek erbabı ve işverenler bu yola itilmiştir veya tek kuruluş demokrasiye ve hürriyete aykırıdır. Peki bu takdirde niçin şahısların elinden hürriyetler alınmıştır? Madem ki tek sendika ve tek kuruluş sistemi hürriyete aykırıdır, o halde niçin bir kısım vatandaşlar böyle bir teşkilatlanmaya mecbur edilmişlerdir? Bunları mecburi ve tek kuruluşa zorlayan kanunlar iptal edilmediğine göre şöyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Kanunlarımız milletimizin bir kısmını köle, bir kısmını ise hür yapmıştır. Bu hür yapılanların başında ise işçilerimiz gelmektedir. Böyle bir yoruma inanmak herhalde saf dillilik olur. Bilakis işveren durumunda olanları tek kuruluşa, işçileri çok kuruluşa sevk eden zihniyet, zayıfı daha çok sömürmek, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmak zihniyetidir. Milliyetçi hareket bu görüş ve tutuma karşıdır. Tek kuruluşun işçilerimizi daha kuvvetli yapacağına inanır ve tek sendikacılık prensibini savunur ve tek sendikacılık fikrini bir anayasa değişikliği olarak teklif eder. İşçi Tasarruf ve Yatırım Sandıkları. Milliyetçi hareket, kalkınmamızın milli kaynak ve imkanlarımıza dayanmasını ister. Türkiye'yi Türkler kalkındırır. Yabancı düşmanlığı yapmamakla birlikte taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğine inanmaktayız. Bu sebeple kalkınmanın tasarruf ve yatırım unsurlarını karşılamak üzere bir işçi ve tasarruf yatırım sandığının kurulmasını öngörmekteyiz. Bu görüşümüzü bir anayasa değişikliği olarak da teklif edeceğiz. İşçi tasarruf ve yatırım sandığına her ay her işçiden ücretlerine göre bir miktar aidat kesilecektir. Damlaya damlaya göl olur misali, bu sandıkta biriken paralar büyük yekunlara bali olacaktır. Aynı yolu milletimizi meydana getiren diğer 5 sosyal dilimde de tatbik edeceğiz. Bu dilimler köylü, esnaf, memur, serbest çalışanlar ve işverenler dilimleridir. İşçi dilimini de buna eklersek 6 sosyal dilim ortaya çıkar. İşte biz Türkiye'mizin kalkınmasında milli ekonomi yolu olarak bu yoldan istifade edeceğiz. Böylece yabancıya muhtaç olmadan 30-40 yıl içinde Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşıp büyük ve milliyetçi Türkiye'yi kuracağız. İşçi fabrikaları. Yukarıda belirttiğimiz işçi tasarruf ve yatırım sendikalarında toplanan büyük paraları memleketimizin kalkınması için gerekli fabrikaların kurulmasında kullanacağız. Bir memleketin kalkınması ancak büyük fabrikaların yapılmasıyla mümkündür. Büyük fabrikaların başında ise fabrika yapan fabrika gelir. Bir temel fabrika kurup bundan her gün yeni fabrikalar üreteceğiz. Bunun sonunda Türkiye'miz kısa bir süre içinde sanayileşmiş, kalkınmış olacak, o zaman kıymetli işçilerimiz Avrupa'ya başkalarının yanında çalışmaya gitmekten, yabancıya el açmaktan kurtulacaktır. Kurulan bu fabrikaların sahibi işçilerimiz olacaktır. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Hiç kimsenin parasıyla başkalarını zengin ettirmeyeceğiz. İşçimiz alın teri ve tasarrufları sonucunda kurulan fabrikanın sahibi olacak. Her işçi sandığa ödediği para nispetinde hisse senedi alacak ve bu fabrikalara ortak olacaktır. Böylece işçilerimiz bir yandan mülk sahibi olurken bir yandan da bu fabrikaların karına ortak olacaktır. Bunun sonunda her işçi zenginleşip çoluğu ile çocuğu ile insanca yaşama haysiyetine ulaşacaktır. Bizim anladığımız milliyetçilik işte budur. İşçiler iş yerlerinin karından hisse alacaklar ve yönetime katılacaklardır. İşçilerimiz çalıştıkları fabrikanın yukarıda anlatıldığı gibi ortağı olmadıkları durumlarda iş yerinin yönetimine ve yıllık karına katılacaktır. Ortak yönetim, ortak kar ve yönetim ve ortak mülkiyet hakkında ileri sürdüğümüz bu fikrimizi anayasa değişikliğine bir madde olarak teklif edeceğiz. Milliyetçi Türkiye'de sermayenin emeği ezmesini, sermaye hakimiyetini reddediyoruz. Emek sermaye denge ve barışını, emek sermaye kardeşliğini ısrarla istiyoruz. Eşyanın insanı esir ettiği kapitalist ve tüm insanlığı köleleştiren komünist sisteme şiddetle karşıyız. Ülkücü sistemimiz 9 ışıkçı demokratik sistemdir. Grev ve toplu sözleşme hakkı. İşçinin sosyal ve ekonomik menfaatinin korunmasında, hayat şartlarının yükselmesinde bir sosyal pazarlık ve baskı aracı olan toplu iş sözleşmesi yapma ve greve başvurma hakkının sınırlandırılması düşünülemez. İşçiye çalıştığı iş yerinde ortaklık, yönetime, kâra ve mülkiyete katılma hakkı vermeyen bugünkü kapitalist düzende toplu sözleşme ve bilhassa grev hakkı sosyal savunma ve direnme imkanı bahşetmektedir. Bu haklar sınırlandırıldığı takdirde işçi sermayenin esaretinde sömürülmekten başka bir şansa sahip olamayacaktır. Başkasının sırtından zengin olmayı tanımıyoruz. İnsan şahsiyetinin bir parçası olan kutsal emeğin sömürülmesini istemiyoruz. Sermayeye prim veren, emeği mahkum eden zihniyeti tasvip etmiyoruz. İşçilerimizin alın teriyle başkalarının zengin olmasına asla müsaade edemeyiz. Yukarıda açıklanan nedenlerle anayasada grev hakkının sınırlanması fikrine katılmıyoruz. Böyle bir sınırlama, aşırı bir sömürü düzeni getirmekten başka hiçbir gayeye hizmet edemez. Sömürünün en büyük düşmanı milliyetçiliktir. Türk'ü Türk'e sömürtmek, Türk milliyetçiliğine ters düşer. Sömürü imkanı hazırlayan hiçbir kişi veya makam Türk milliyetçiliğinden bahsedemez. Tarım İş Kanunu. Yıllardan beri ülkemizin en çok sömürüye mahkum olan, en fakir kısmını teşkil eden tarım işçilerinin iş ve sosyal güvenliğini teminat altına alacak Tarım İş Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kurumu, Tarım İşçileri Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu'nun hala çıkartılmaması büyük bir haksızlık ve talihsizlik kaynağıdır. Milliyetçi Hareket, tarım işçilerini bütün samimiyetiyle destekler. Bu vatan evlatlarının bir an önce sosyal ve ekonomik garantiye kavuşturulmasını ister. Eğitim imkanı ve işçi çocukları. Milliyetçi Hareket, işçi çocuklarının ilk, orta ve yüksek tahsillerini yapmalarını sağlayacak ücretsiz işçi okullarının kurulmasını istemektedir. Bu okullarda vatansever Türk işçilerinin çocukları okuma imkan ve şansına kavuşacak, böylece yarınki büyük Türkiye'nin bu atsız mimarlarının imkansızlık yüzünden heder olmalarını önleyecektir. Milliyetçi Hareket, aziz Türk işçilerini Milliyetçi Türkiye ve Ülkücü İşçi Cephesine davet eder. Türk İşçisi ve Milliyetçi Hareket. Milliyetçi Hareket, insan şahsiyetine en büyük saygıyı duyar. Türk insanının ve onun önderliğinde tüm insanlığın gerçek şahsiyetine ulaştırılması en önemli davamızdır. Emek, bu insan şahsiyetinin en kıymetli ve ayrılmaz parçalarından biridir. Emeği böyle değerlendirmeyen ve onu insan şahsiyetinden ayrı bir mal, bir eşya olarak gören kapitalist ve komünist sistemlere bu bakımdan da karşıyız. Emek, bir mal, insan da bir makine olarak görülürse, işte o zaman insanın sömürülmesi başlar. Makineden ne pahasına olursa olsun daha çok üretim istenir ve işe yaramaz hale geldiğinde de bir kenara kaldırılıp atılır. Halbuki insan yaratılmışların en şereflisidir ve bir makine değildir. Milliyetçi Hareket, insana ve onun kutsal emeğine gerçek değerini verecek olanların hareketidir. Bir memlekette iş veya çalışma hayatı her şeyden önce çalışanlar, çalıştırılanlar ve devlet arasında üçlü bir münasebet ve düzenin varlığını gerektirir. Çalışma hayatı denilince ilk akla gelen çalışanlarla çalıştırılanlardır. Ancak bunların yanında da devletin yer almasının sebebi iş gücünün korunması, sosyal denge ve sosyal adaletin sağlanması, menfaatlerin milli menfaat istikametinde uzlaştırılması gibi meselelerdeki devletin etkili ve ayarlayıcı rolüne duyulan ihtiyaçtır. Çalışanlar ve çalıştırılanlar devlet kontrolünün olmadığı serbest bir sahada zümre menfaatlerini sağlamak için boğuşmaya terk edilirse ve üstelik bu boğuşmaya sınıf şuurunun teşekkülüne müsait yıkıcı tahrip ve cereyanlara açık bırakılırsa, milli birlik ve beraberlik yok olur, devletimiz de yıkılır. Milli menfaatler bütün şahıs ve zümre menfaatlerin üstündedir. Bunu sağlayacak olan ise devletin adil elidir. Emek ve sermaye arasında adaletli bir barış sağlayabilmek için her iki unsurun da teşkilatlandırılması gerekmektedir. Ancak bu teşkilatlanma sınıf şuurunu besleyecek ve diğer zümrelere düşmanca bakacak, fikri esaslardan uzak tutulacak, milli birlik hiyerarşisinin yapıcı bir kademesini teşkil edecektir. İş hayatı ve işveren sendikaları şeklinde düzenlenirken, birinin diğerine tahakkümüne imkan ve fırsat verilmeyecektir. İşçi sendikaları, işçinin ücret ve sosyal haklarının adalet ölçüleri içinde iyileştirilmesini isteyen kuruluşlar değil, aynı zamanda milli kalkınma planlarının isteklerine uygun şekilde işçi kesiminin sorumluluklarını temsil eden kuruluşlardır. Süratle sanayileşmek ihtiyacında ve iddiasında olan bir ülkeyiz. Bu bakımdan zaten büyük bir yekün tutan işçi miktarı önümüzdeki yıllarda çok daha artacaktır. Bu artışa paralel işçi meselelerinin de gittikçe girift hale gelmesi, çeşitlilik kazanması tabidir. Bu yüklü problemlerle başa çıkabilmek için bütün işçilerin sendika çatıları altında birleşmesi lazımdır. Teşkilatlanmamış veya teşkilatı dışında kalmış işçi sömürülmeye mahkumdur. Milliyetçi hareket hiçbir işçinin teşkilatsız kalmasına imkan bırakmayacak tedbirlerin alınmasını istemektedir. Bugün yurdumuzun en önemli problemlerinden biri de işsizlik problemidir. Güçsüz iktidarların yurt dışına işçi ihraç etmek suretiyle gidereceklerini umdukları bu problemin kaynağında istenilen süratte sanayileşmemek yatmaktadır. Yurt dışına giden işçilerin büyük bir çoğunluğunun kalifiye işçi olduğu düşünülürse, getireceği kültürel ve ahlaki problemlerin yanı sıra sırf iktisadi açıdan da işçi ihracının bu meseleyi çözmeye yetmeyeceği anlaşılacaktır. Topyekün milli bir kalkınmanın ve süratle sanayi seferberliğine geçebilmenin çareleri, milleti bir ilke etrafında toplamak şansına sahip tek güç olan milliyetçi harekettir. İşsizliğin yanı sıra özellikle ziraat sektöründe görülen gizli işsizlik de çok önemli bir problemdir. Memleketimizde bir ziraat işçisi yılda ortalama olarak sadece 119 tam iş günü mesai sarf etmektedir. Ziraat sektöründeki nüfusumuzun büyük yekûnu düşünülürse, bu durumun nasıl bir güç kaybına sebep olduğu kolayca anlaşılır. Ziraat sahasındaki atıl güçlerin en kısa zamanda sanayi sektörüne aktarılması ve yeni yeni iş sahalarının açılması gerekmektedir. Sanayi sektörünün işsizlerimize iş bulması, hatta ziraat sektöründeki gizli işsizliği telafi edici mahiyette olanları da kendi bünyesine çekmesi zarureti ortadadır. Bu bakımdan ziraat dışı sektörlerin büyüme hızı meseleyi halledecek seviyede değildir. Türk işçisinin sağlık, beslenme ve mesken imkanları da yeterli değildir. Bugün ileri dünya milletleri için artık çok geride kalmış bu meseleler ile hala en ileri adımları atmamış olmamız Türk milleti için çok üzücü bir durumdur. Milliyetçi hareket, işçilerimiz için en iyi sağlık, beslenme ve mesken şartlarının geciktirilmeden sağlanmasını hedef saymaktadır. Ayrıca işçinin yönetime katılması ve kardan pay alması meselelerinin de halli Türk işçi hareketi için büyük bir güç kaynağı olacaktır. Milliyetçi iktidarın kendi düzeninde bu hakların daha adil bir esasa bağlanacağı ve milli menfaatlerle bağdaştırılacağı tabidir. Sadece sınıf çıkarları için ortalığı ateşe verebilen ve şahsi menfaatlerini milli menfaatin üstünde tutabilen Türk işçisinin var olduğuna inanmıyoruz ve mevcut hakları sorumsuzca devlet ve millet bütünlüğü karşısında örgütleyen zararlı cereyanlarla her zaman mücadele edeceğiz. İşçilerimiz, iktisadi emniyetsizlik yanında iş emniyetinden de mahrum bulunmaktadır. Sendikaların çok seyrek ve teorik şekilde yaptığı seminerler ise kafi gelmemekte, iş kazalarındaki oranda bir azalma kaydedilmemektedir. İş başında eğitim en ön planda yer almalıdır. Mükemmel bir eğitim planı hazırlanmalı, işçilerin diğer konulardaki eğitimi de sağlanmalıdır. Milliyetçi hareket bu konuyu devletin yükümlülüklerinden sayar ve borç bilir. bazı hizmetlerde çalışanların memur mu yoksa işçi mi sayılması konusunda çıkan anlaşmazlıklar, memur olarak emekli edildiği halde sonradan işçi sayılarak intibakları düzeltilmesi gereken hizmet erbabının problemleri, hala bir sonuca kavuşturulamayan işçi kıdem tazminatları meselesi ve işçi emeklilerinin bütün meseleleri milliyetçi hareketin de davasıdır. Bu karışık ve haksız duruma en kısa zamanda son vermeyi borç biliyoruz. Ayrıca iktidarları döneminde 200 bine yaklaşan bir sayıdaki işçiyi memur sayarak haklarını gasp eden CHP iktidarını da bir kere daha kınıyoruz. İşçilerimizin ücretleri düşüktür. Artan fiyatlara uygun bir artış göstermeyen ücretleriyle geçinme çabası içinde uğraşan cefakar Türk işçisi, ileri devletlerin işçilerine göre çok kötü durumdadır. Türk insanına yaraşır, haysiyetli, maddi ve manevi zenginliklerle dolu bir yaşayışı işçilerimiz için hak sayıyoruz. Milliyetçi iktidar bunu gerçekleştirecektir.